Şeytan niçin Havva'yı hedef aldı? Kadın ve erkeğin yoldan çıkışı. 26 Haziran 2020. Hazırlayan David Mattis. 1. Timoteus 2. bölüm 12. ayette, yüzyıllar boyunca hiçbir tartışma yaratmamıştı. Şimdi ise bazı çevrelerde, kutsal kitabın en çok tartışılan ayetlerinden biri olmuştur. Paulus'un sözleri, bugün bazılarının kulaklarını tırmalamaktadır. Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum. Sakin olsun. Ama Paulus bunu açıklamasız bir şekilde havada bırakmıyor. 2000 yıl önce bile bundan daha fazlasını söylemesi gerektiğini biliyordu. Dolayısıyla mikrofonu yere atmıyor, yürüyüp gitmiyor veya sonraki konuya geçmiyor. Tartışıyor, nedenler sunuyor. 13. ayet, çünkü diye başlar. İki tane sunuyor. 13 ve 14. ayetler noktalı virgülle ayrılıyor. Her ikisi de olmazsa olmaz noktalar ve burada tartışacağım üzere İkisi birbirine bağlantılı olan nedenler. Biri bizi diğerine yönlendiriyor, ikincisi ilkinden kaynaklanıyor. Paulus'un 12. ayetteki sözleri bağlamından koparmamız ve Paulus'un konuşmasına izin vermeden burada onun ne kastettiğini veya kastetmediğini güzelce açıklayabiliyormuş gibi yapmamız akıllıca olmazdı. Öyleyse, Paulus'un kendi öne sürdüğü şey için 13 ve 14. ayetlerde öne sürdüğü nedenler nelerdir? Paulus, yaratılış ve düşüş olaylarını temel alarak kiliseye talimat verirken cevabı 3 anahtar kelime üzerinden dönüyor ve bunlar yaratılış 2 ve 3. bölümlerin bir yankısı niteliğinde. 1. Önce Adem yaratıldı. Paulus 13. ayette önce Adem yaratıldı derken bizi yaratılış 2. bölümün dünyasına ve yaratılış alıntısının dikkat çekici sıralamasına yönlendiriyor. Belki Tanrı'nın Adem'i yaratması, sonra hayvanları önüne dizmesi ve sonra da kaburga kemiğinden Havva'yı yaratması hikayesine o kadar aşinayızdır ki bu sıralama üzerine hiç düşünmemişizdir. Bu dizilim günümüzün eşitlikçi kavramlarını yıkan bir dizilimdir. Neden Adem ve Havva aynı anda yaratılmadı? Neden Tanrı önce Adem'i yarattı ve Adem'in topraktan yaratılışı Havva'nın Adem'den yaratılışı arasına zaman ve mekan yönünden bir boşluk koyuyor? Yaratıldığı yüklemi yaratılış 2. bölümde ve özellikle de 7. ayette önem taşımaktadır. Rab, Tanrı, Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Paulus'un 1. Timoteus 2. bölüm 13. ayette sunduğu ilk bağlantı da budur. Önce Adem yaratıldı. 2. Sonra Havva yaratıldı. Sonrasında Paulus ekliyor. Sonra Havva yaratıldı. Yine yaratılış 2. bölümü izliyor. Tanrı, Adem'i ilk olarak yarattı. Yaratılış 2. bölüm 7. ayet ve üstüne Havva'nın sonra yaratılmasını 18. ayete kadar görmüyoruz. Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Bu sırada Tanrı Adem'e bir bahçe dikiyor. 8. ayet, bahçede ağaçlar yetiştiriyor. 9. ayet, bahçeye bakıp onu işlemesi için Adem'i oraya koyuyor. 15. ayet ve Adem'e bahçeye ilişkin ahlaki talimatları sunuyor. Her ağaçtan ye ama yalnızca birinden yeme. 16 ve 17. ayetler. Hatta 18. ayetteki sonra ifadesinden sonra öğreniyoruz ki, kadını yaratmadan önce Tanrı, hayvanların, gökteki kuşların tümünü, onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getiriyor. 19. ayet. Sonunda 21. ayetle birlikte, derin uyku ve kaburganın alınması geliyor. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. 22. ayet. Burada, Paulus'u takiben konumuzla ilgili olarak dikkat çeken şey ise, Tanrı'nın ayrımcılık olmasın diye Havva'yı derhal yaratma acelesi göstermemiş olmasıdır. Hatta rahatlıkla zaman geçiriyor ve şaşırtıcıdır ki her bir hayvanı Adem'in önüne olası bir yardımcı olarak çıkarıyor gibidir. Tüm bunların bir anlamı vardır. Tanrı özellikle bekledi. Öyle ki Adem ve bizler erkeğin ve kadının insan olarak harika bir benzerlikte olduğunu görmekte kalmayalım, aynı zamanda bu iki varlığın birbirini tamamlayan ve karşılıklı fayda sağlayan sayısız şekilde nasıl görkemli bir biçimde farklı olduğunu da görelim. Tanrı bir ders vermek için bekledi. Tüm bu süreçte Tanrı, Adem'e aslında şunu diyor. Adem, sen sorumlusun. Yükün çoğu sende. Buyruk tekil biçimde sana geldi. Kadını senin için yarattım. Seni onun için değil, sen başsın, o yardımcı. Ona önderlik edecek, onu koruyacak ve onun ihtiyaçlarını karşılayacak olan sensin. Ve onun çağrısı, senin çağrının bir parçasıdır. 1. Korintliler 11. bölüm 8 ve 9. ayetler. Bir başka deyişle, Tanrı en uç noktaya giderek şunu açıklıyor. Kadın gerçekten adamın kemiğinden kemik, etinden et olsa da ikisi aynı değildir. Müthiş ve harika bir şekilde farklıdırlar. Aynı tür, farklı cinsiyet. Değerde eşitlik, birbirini tamamlayıcı nitelikte olan çağrılarında farklılık. Paulus'un 1. Timoteus 2. bölüm 13. ayetteki vurgusu, Tanrı'nın Adem'e ve dünyaya onu önce yaratarak bir şeyler öğretiyor olduğudur. Asıl ilk sorumluluk Adem'e baş olması için düşerken, Havva'ya onun yardımcısı olması için düştü. Tam tersi olmadı. Yaratılıştaki sıra ve boşluksa, onların tepeden tırnağa, bildiğimiz üzere vücutlarının her bir hücresinde, erkek ve kadın olarak sahip oldukları farklılığı yansıtmaktadır. Kadın, erkeğin insanlığını paylaşmaktadır. Tanrı önünde eşit değere sahiptirler. Aynı yaratılmaları ve aralarındaki sıraysa, onların Tanrı tarafından tasarlanan farklılıklarına karşılık gelmektedir. 3. Yılan Havva'yı aldattı. 1. Timoteus 2. bölümdeki 3. anahtar kelime ise 14. ayetteki aldatılan kelimesidir. Ve bununla birlikte karşımıza iki soru çıkmaktadır. İlk olarak Adem de aldatılmadı mı? Paulus, aldatılan da Adem değildi derken ne kastediyor? İkinci olarak 14. ayet. Öncesinde 13. ayete ilave bir argüman mı yoksa 13. ayetteki mantığın bir uzantısı mı? Bir neden mi yoksa iki neden mi? 13. ayette yaratılış 2. bölümdeki Tanrı'nın yaratılış düzeniyle ve buradan çıkan anlamla bir bağlantı kurduktan sonra Paulus'un 14. ayette argümanını güçlendirmek için neyi eklemesi gerekebilirdi? Aradaki noktalı virgüle dikkat edin. Bunun bariz cevabı, düşüşün yaratılış 3, Tanrı'nın yaratılış düzenini nasıl etkilemiş olduğudur. Elbette başlangıçta her şey iyiydi diyebiliriz ama bu bugün de kilise çağında da hala doğru mu? Tanrı'nın başlangıçtaki düzeni günahın dünyaya girmesinden sonra da ayakta mı? Konuyla daha da alakalı olarak günahın dünyaya nasıl girdiği, Tanrı'nın başlangıçtaki yaratılış düzenini bugün de korumak için bize bir neden sunabilir mi? Paulus'un 14. ayette ilave ettiği şey, düşüşte yılan tarafından başlatılan trajik olayların, Tanrı'nın yaratılış 2. bölümdeki iyi düzenini nasıl onaylayıp pekiştirdiğidir. 14. ayette ayrı bir neden eklemek yerine, Paulus 13. ayetteki argümanı açmakta ve genişletmektedir. Yalnızca yaratılış 2. bölümde önce erkeğin yaratılması, bize erkeklerin, ihtiyarların kiliseye öğretmesi ve önderlik etmesi için neden sunmakta kalmıyor. Aynı zamanda düşüşün vuku bulma şekli de bunu onaylıyor. 13. ayette odak noktası yaratılıştaki Tanrı düzeniydi. Şimdi düşüşe götüren ve Tanrı'nınkiyle ters düşen yılan düzeni karşımızda. Tanrı önce baş olarak Adem'i, sonra ise yardımcı olarak karısını yarattı. Yılansa Tanrı'nın düzenini bozdu. Yılanın yolu. Tanrı bir yoldan gitti, yılansa tam tersine gitti. Tanrı önce erkeği yarattı. 2. bölüm 7. ayet. Ve sonra onu alıp bahçeye yerleştirdi. 2. bölüm 15. ayet. Ayrıca Tanrı ona buyurdu. 2. bölüm 16. ayet. Sonra da erkekten kadını yarattı. 2. bölüm 22. ayet. Ama yılan ilk önce kadına yaklaşıp onunla konuştu. 3. bölüm 1. ayet. Sonra da yılanla erkek yerine kadın konuştu. 3. bölüm 2. ayet. Ve önce kadın yedi. 3. bölüm 6. ayet. Ama Tanrı seslenmek için geldiğinde, Rab Tanrı Adem'e seslendi. 3. bölüm 9. ayet. Aldatılan kelimesi 1. Timoteus 2. bölüm 14. ayetteki anahtar kelimedir ve yaratılış 3. bölüm 13. ayetle bağlantı kurmaktadır. Burada Havva şöyle diyor. Yılan beni aldattı, o yüzden yedim. Aldatmak eylemi devamında tüm kutsal yazılar boyunca düşüşü ve yılanın yaptıklarını akla getirmektedir. Yılan hangi eylemi gerçekleştirdi? Havva'yı aldattı. Yılan bu nedenle saptıran olarak bilinmektedir. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan, aldatmak doğası gereği şeytan eylemidir. Dolayısıyla 1. Timoteus 2. bölüm 14. ayette açıkça yılandan bahsedilmese bile, aldatılan şeklinde edilgen ifade onun varlığını kaçınılmaz kılmaktadır. 13. ve 14. ayetler hem düşüş öncesinde Tanrı düzenini hem de düşüşün gerçekleşme düzenini resmetmektedir. Ve ikisi birlikte ele alındığında yılanın kurnazlığı açıkça görülmektedir. Tanrı'nın tasarısı ve protokolü uyarınca ilerlemek ve adama yaklaşmak yerine yılan kadını hedef alıyor. Adem aldatılmadı mı? Kutsal kitabı okuyan birçok kişi için en kafa karıştırıcı olan soru belki şudur. Paulus, aldatılan da Adem değildi derken ne kastetmektedir? Her günah bir şekilde aldanma değil midir? Nitekim İbraniler 3. bölüm 13. ayette günahın aldatıcılığı diyor. Ayrıca 1. Timoteus 2. bölüm 14'te aldatılan da Adem değildi derken, Paulus burada kadınların erkeklerden daha kolay aldatıldığını mı ima ediyor? Cevap, 13 ve 14. ayetleri tek temel argüman olarak görmekte, iki ayrı argüman olarak görmemekte yatıyor. Önce Adem yaratıldı, 13. ayet. Ama önce günah işleyen kadındı. Adem günah işlemedi değil, kesinlikle işledi veya kandırılmadı değil, bir derece kandırıldı. Ama yılan tarafından aldatılmadı. Yılanın aldatıcılığının alıcısı kadındı. Sonra Adem kadına kulak verdi. Yaratılış 3. bölüm 17. ayet. Bu da bize yılanın yolunu gösteriyor. Adem'e yaklaşmak yerine önce Havva'ya yaklaştı ve onu aldattı. Elbette Tanrı'nın tasarısı uyarınca erkeğin ve kadının doğasındaki farklılıklara dair birçok şey söyleyebiliriz. Ama buradaki konu bu değil. Tanrı yaratılışa bir düzen koydu. Şeytansa bunu bozdu ve bu da düşüşe yol açtı. Burada hem adam hem de kadın hatalıdır. Ray Ortlund'un yazdığı gibi, Havva, Adem'in başlığını, reisliğini gasp etti ve günaha yol açtı. Adem de, görünen o ki, herhangi bir kesin müdahalede bulunmadan bir köşede durup düşüşün gerçekleşmesine müsaade ediyor. Kendi payı açısından baş olma makamını terk etti. Havva aldatıldı, Adem sorumluluğu bıraktı. Havva'da şeytanın suistimal etmeye çalışacağı belli farklılıklar var mıydı? Onun anaç ve cana yakın doğası olabilir mi? Şeytanın aldatıcılığına karşı bir şekilde daha mı savunmasızdı? Böyle olup olmadığı, Paulus'un buradaki konusu değil. Şeytan Tanrı'nın düzenini bozdu ama şu anda Tanrı'nın düzeni ayakta duruyor. Ve kurtuluş Tanrı'nın koşullarına göre gelecek. Şeytanın koşullarına göre değil. Okuyucular burada erkeğin ve kadının hangi güçlü ve zayıf yönlerinin söz konusu olduğuna dair kendi algılarını taşıyabilirler. Ama burada net ve çarpıcı olan şey Tanrı'nın tek bir yolu olduğudur. Erkekten kadına. Şeytansa tam tersine gitti. Kadından erkeğe. Bugün neredeyiz? Bugün günahsız bir çağda yaşamıyoruz. Ama lütuftan yoksun bir çağda da değiliz. Yaratılış 2'nin dünyası nasıl Yaratılış 3'te lanetlendiyse, Yaratılış 3'ün doğası da bundan özgür kılınma umudundan yoksun değildi. Kadından gelecek tekil soy, Yaratılış 3. bölüm 15. ayet, gelmiştir. Günümüzün kötü çağı bize bela olsa bile, Mesih'teki yeni yaratılışın gelişini tatmakta ve Koloseliler 3. bölüm 18 ve 19. ayetlerdeki özgürlük resmiyle yaşamayı öğrenmekteyiz. Ey kadınlar! Rab'be ait olanlara yarışır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar! Karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın. Hiçbirimiz henüz bu resmi mükemmel bir şekilde yaşamıyoruz. Ama birçok yenilginin yasını tutarken aynı zamanda zaferler de tadıyoruz. Özellikle kocalar ve pastörler, Paulus'un Yaratılış 2 ve 3'ü temel alarak ifade ettiği çağrımızdan çıkan bir sonuç da şu ki, baş olmak demek, daha az değil, daha fazla sorumluluk yüklenmek demektir. Tanrı'nın önce Adem'i yaratması daha fazla sorumluluk demekti. Daha fazla ayrıcalık değil, daha fazla iş demekti. Daha az iş değil, daha fazla gerginlik demekti. Daha az değil, erkeğin ilave bir ağırlık ve yük sırtlanması gerekiyordu. Ama bu, Tanrı'nın onun için tasarlamış olduğu bir şeydi. Öyle ki bunu sevinçle yapabilsin. Ama baş olmak demek, fazlasını taşımak demekti. Azını değil. Kardeşler, kocalar veya pastörler olarak Tanrı size bunun için gereken fiziksel ve duygusal omuzları verdi. Ayrıca size kendi ruhunu ve vaatlerini de verdi. Ve sizi yüklerinizi ona yüklemeye ve bizi olmamız için yarattığı erkeklere yeniden dönüştürmesi için ona yakarmaya çağırmaktadır.